Ayrım 11, sayfa 80. Su başında pompayla su çekip Sara'nın bacaklarındaki, kollarındaki tozları yıkadılar. Saçlarını da nemlendirip yeni baştan ördüler. "Hazırım," dedi sonunda Sara. Lothar onu süzerken kızın dudakları titriyordu. Sokak çocuğunun biriydi. Onlara bir yüktü ama nedense Lothar onu sevmeye başlamıştı. Kızın ruhunu ve cesaretini takdir etmemek elinden gelmiyordu. Kızı bırakmamanın yolunu aramakta olduğunu fark etti. Sonra zorlanıp bunu düşünmekten vazgeçti. Kendini çelikleştirdi. "Yürü o halde." Kızın elini tuttu, Manfred'e döndü. "Sen burada Henry ile kal." "Ne olur, sizinle geleyim baba," diye yalvardı Manfred. "Evin kapısına kadar, saraya veda etmek için." Lothar kararsızlık geçirdi, sonra sert bir sesle izin verdi. "Pekala, ama ağzını açma ve terbiyeni takın." Önlerine düşüp onları evlerin arkasındaki yola saptırdı. Sonunda kilisenin bitişiğindeki büyükçe eve vardılar. Buranın papazın evi olduğu çok belliydi. Arka odanın penceresinden Petromax lambasının parlak ışığı görünüyor, arka kapının teline sinek ve güveler çarpıp duruyordu. Bahçe kapısını açıp mutfak kapısına doğru yürürlerken içeriden acılı bir ilahinin sesi duyuluyordu. Telli kapıya vardıklarında mutfakta masanın başında oturan ailenin bir ağızdan ilahi söylemekte olduğunu gördüler. Lothar kapıyı tıkırdattı, şarkı kesildi. Masanın başından bir erkek kalkıp kapıya yürüdü. Siyah elbisesinin dizleri, dirsekleri esnemiş ama omuzları da gerilmişti. Gür, uzun saçları omuzlarına kadar dökülüyor, omuzlarını kepeklerle dolduruyordu. "Kim o?" diye soran sesi sanki minberden kükremekteydi. Telli kapıyı açıp karanlığa baktı. Enli alnı, çukur gözleri kutsal kitabın ilk bölümlerinde anlatılan peygamberleri andırıyordu. "Sen!" Lothar'ı tanımıştı ama onu selamlamaya kalkışmadı. Başını çevirip seslendi. "Mevru, tanrısız kuzenin, tıpkı Kabil gibi yaban ellerinden çıka gelmiş." Sarı saçlı kadın da masadan kalktı, çocukları susturdu, onlara yerlerinden kalkmamalarını tembihleyip kapıya yöneldi. Boyu hemen hemen kocası kadar vardı. 40 yaşlarında ve oldukça topluydu. Pembe yanaklı, saçlarını örüp tepesine taç gibi toplamış, tipik bir Alman kadınıydı. Kollarını göğsünde kavuşturdu. "Bizden ne istiyorsun Lothar Dölerey?" diye sordu. "Burası Tanrı'dan korkan iyi Hristiyanların evi. Senin o taşkın davranışlarının burada yeri yok." Arkadaki çocukları görünce sustu, onlara ilgiyle baktı. "Merhaba Trudy." Lothar sarayı ışığa doğru çekti. "Aradan uzun yıllar geçti. İyi ve mutlu görünüyorsun." "Tanrı sevgisi beni mutlu ediyor," diye kabullendi kuzeni. "Ama sağlığım hiçbir zaman iyi değildir, biliyorsun." Yüzüne acılı bir ifade yerleştirdi. Lothar hemen konuştu. "Sana yeni bir Hristiyanlık hizmeti fırsatı getirdim." Sarayı öne doğru itti. "Bu zavallı bir öksüz, yapayalnız. Bir yuvaya ihtiyacı var. Sen onu yanına alabilirsin Trudy. Tanrı da hoşnut olur bu hareketinden." "Bu da senin..." Kadın kendi iki kızının ilgi dolu yüzüne baktı, alçak sesle devam etti. "Bu da senin piçlerinden biri mi?" "Ailesi tifo salgınında öldü." Bunu söylediğine hemen pişman oldu. Kadın kızdan uzaklaşırcasına irkilmişti. "Üstünden haftalar geçti," dedi Lothar. "Kızda hastalık yok." Trudy biraz rahatladı. Lothar yine hızla devam etti. "Ben ona bakamam. Biz yolculuk yapıyoruz. Zaten onun bir kadına ihtiyacı var." "Burada beslenecek yeterince boğaz var," diye başladı Trudy. Ama kocası onun sözünü kesti. "Gel buraya çocuğum," diye gürledi. Lothar hemen sarayı ona doğru itti. "Adın ne senin?" "Sara Bester, oğum." "Demek bizim halkımızdansınız ha?" diye bağırdı papaz. "Gerçek Afrikaner kanındansın ha?" Sara pek de emin olamadan başını evet anlamında salladı. "Annenle baban Reform Kilisesi'nde mi evlenmişlerdi?" Kız yine başını salladı. "Tanrı'ya da inanıyor musun?" Evet oğlum, annem bana öğretti diye fısıldadı Sara. O zaman kızı kapıdan çeviremeyiz dedi adam karısına. Getir onu içeriye kadın. Tanrı rızkını da verir. Tanrı kendi seçtiği insanların rızkını hep verir. Trudy Bierman rol yapar gibi içini çekti. Sara'nın koluna uzandı. Nasıl da ince. Nama çocukları kadar da pis. Ya sen Lothar de Larey diye parmağını ona uzattı papaz. Merhametli Tanrı sana hala seçtiğin yolun yanlış olduğunu göstermedi mi? Seni doğru yola döndürmedi mi? Henüz yapmadı sevgili kuzenim. Lothar kapıdan geriledi, rahatladığını saklamıyordu. Papazın dikkati arkada gölgeler arasında duran çocuğa döndü. Bu kim? O benim oğlum Manfred. Lothar elini korurcasına oğlunun omzuna attı. Papaz yaklaştı, çocuğun yüzünü yakından inceledi. Koca kara sakalı dikildi, gözleri vahşi ve fanatik bakışlarla baktı ama Manfred bakışlarını hiç kaçırmadı. Adamın gözlerinin yavaşça değiştiğini gördü. Gözler ısınıyor, iyilik ve merhametle parlıyordu. Seni korkutuyor muyum delikanlı? Sesi de yumuşamıştı. Manfred başını iki yana salladı. Hayır Omi, çok değil yani. Papaz güldü. Sana kutsal kitabı kim öğretiyor delikanlı? Babam öğretiyor oğum. O halde Tanrı acısın senin ruhuna. Adam doğruldu, sakalını bu sefer Lothar'a uzattı. Keşke kızı bırakacağına oğlanı bıraksaydın dedi. Lothar, Manfred'in omzunu daha bir sıktı. İyi bir çocuğa benziyor. Tanrı'nın ve halkımızın hizmetinde iyi ve çalışkan insanlara ihtiyacımız var. Ona iyi bakılıyor. Lothar telaşını saklayamamıştı. Papaz tekrar Manfred'e baktı. Delikanlı, sanırım kaderimizde tekrar karşılaşmak var. Baban boğulunca ya da bir aslına yem olunca ya da İngilizler tarafından asılınca, Tanrı onu herhangi bir şekilde cezalandırınca sen buraya gel. Duyuyor musun delikanlı? Sana ihtiyacım var. Halkımızın da sana ihtiyacı var, Tanrımızın da. Benim adım Tromp Bierman. Bana Tanrı'nın borazanı derler. Bu eve geri dön. Manfred başını evet anlamında salladı. Sara'yı görmeye geleceğim, ona söz verdim. O bunu söylerken kızın cesareti tükendi. Hıçkırarak kendini Trudy'den kurtarmaya çalıştı. Yapma çocuk. Trudy onu sarstı. Kes ağlamayı. Sara yutkundu. Bir sonraki hıçkırığını tuttu. Lothar Manfred'i döndürdü. Çocuk çalışkan ve istekli kuzenim. Bu iyiliğinizden pişmanlık duymayacaksınız diye seslendi omzunun üzerinden. Görürüz bakalım diye mırıldandı kuzeni. Lothar yola koyuldu. Tanrı'nın borazanı arkalarından bağırıyordu. Tanrı'nın sözlerini unutma Lothar de Larey. Yol da benim, ışık da benim diyor. Bana inanan her kimse kim olursa olsun. Manfred babasının kolunun altından dönüp arkasına baktı. Papazın silüeti kapıyı hemen hemen dolduruyordu. Ama beli hizasından Sara'nın minik suratı da dışarıya bakmaktaydı. Petromax ışığında kızın yüzü bembeyaz porselen gibiydi. Yanaklarından yaşlar parlıyordu. Dört kişi randevu yerinde onları bekliyordu. Gerilla komandosu olarak omuz omuza çarpıştıkları o umutsuz yıllarda, birbirlerinden kopup dağıldıkları zaman, sonradan nerelerde buluşacaklarını önceden kararlaştırırlardı. Güvenli yerleri seçmiş, kararlaştırmış olurlardı. Bu toplantı yerlerinde her zaman su vardı. Ya kayalar arasında sazla emilecek su, ya bir Bushman kuyusu, ya da kazıp su bulunabilecek bir kurumuş dere yatağı. Yıl boyu hep çevresini kontrol ederlerdi o buluşma yerlerinin. Bir düşman gelip onları şaşırtmasın diye. Lothar'ın bu sefer seçtiği randevu yerinin ek avantajları da vardı. Varlıklı bir Alman sığır üreticisinin çiftliğine birkaç mil mesafedeki tepelerdeydi. Lothar'ın ailesinin iyi dostuydu adam. Onları hoşgörüyle karşılayacak biriydi. Randevu yerine yaklaşırken karşı taraftan gelmekte olan iki kişiyi gördü. Derken başka iki kişi de kayalardan fırladı, kollarını Lothar'a hoş geldin dermişçesine salladılar. Az sonra dördü birden Lothar'ın grubuyla buluştu. Başlarında Warkjan yani domuz jan vardı. Eski Khoisan savaşçılarındandı. Sarı buruşuk çizgileri Nama ve Bergdama karışımı bir soydan geldiğini belli ediyordu. Gerçek bir Bushman olduğunu söyleyip övünürdü. Anlattığına göre büyük annesi Boyerlerin esir aldığı Bushman kölelerdendi. Ama domuz jan büyük yalancılardan olduğundan bu iddiasına da pek inanan olmazdı. Onun arkasından Klein Boy geliyordu. Swart Hendrick'in bir Herero kadından gayrimeşru oğluydu. Hemen babasına koşup onu geleneksel saygı gösterisiyle avuçlarını bitiştirerek selamladı. O da uzun boylu, yapılıydı. Gözleri annesi gibi çekik, teni biraz daha açık renkti. Bu ikisi Walvis Körfezi'nde troll işlerinde de çalışmışlardı zaten. Hendrik öteki adamları bulmak üzere onları yollamıştı. Lothar ötekilere döndü. Onları 12 yıldır görmemişti. Birinin takma adı Bacak'tı. Leylek gibi bacakları vardı Ovambo'nun. Öteki de Bufalo'ydu. Başını omuzları arasına çeker, öyle dolaşırdı. Tokalaştılar, şakalaştılar, aradan geçen zamanın getirdiği değişiklikleri görmeye çalıştılar. Orta yaşlı olmuş, şişmanlamışlardı ama bereket versin onlardan beklenen iş pek ağır değildi. Diye sırıttı onlara. Sizleri karılarınızın şişko göbeğinden ve bira bardaklarınızın başından ayırdık. Hepsi kahkahalarla güldüler. Klein Boy'la Domuz John söyler söylemez koşup geldik diye güvence verdiler. Tabii sırf bana olan sevgi ve bağlılığınızdan ötürü geldiniz. Lothar'ın alayları batıcıydı. Akbabalarla çakalların yemek hatırına değil de ölünün hatırına geldiği gibi. Yine güldüler. Nasıl da özlemişlerdi onun sözlerinin kırbacını. Buffalo, Domuz John altından söz etti dedi kahkahalar arasında. Klein Boy da yine dövüşebilme fırsatı bulacağımızı söyledi. Leylek Bacak, hazin ama ben yaşta bir erkek, karısını ancak günde bir iki kere memnun edebiliyor diye konuştu. Oysa silah arkadaşlığının sonu gelmek bilmiyor. Sana olan sadakatimiz Kalahari kadar engindir. Herkes patlayacak gibi güldü. Onun sırtını tıpışladılar. Hala gülüp konuşarak randevu yerine tırmandılar. Silahların saklı durduğu depoyu açtılar. İçerideki silahlar iyi durumdaydı. Konserve yiyecekler de vardı. Eğer takımları, giyecekler, her ihtiyaç tamamdı. Yemeklerini yedikten sonra seçtikleri kıyafetleri ve eyerleri tamir etmeye koyuldular. Onlar çalışırken Lothar koca ülkenin her köşesine saklı böyle bir düzine kadar gizli depo olduğunu düşündü. Bunları kuzey kıyısında Alman U-botlarına ihmal yaparken düşünüp hazırlamışlardı. Lothar bugüne kadar buraları soyup kendi kişisel ihtiyaçlarına kullanmayı hiç düşünmemişti. Binlerce sterlin değerindeydi toplam mal. Nedense vatanseverce bir güven duygusu vardı işin içinde. Belki bir tekne kiralayıp kuzey kıyısına gidersem diye düşünürken birden vazgeçti. Kuzey kıyısını da bu ülkeyi de bir daha görecek değildi. Bu işi yaptıktan sonra dönüşü yoktu bu yolun artık. Acaba başka yerde mutlu olabilir miyim diye merak etti. Bu haşin ve güzel diyardan uzakta. Kararlılığı sarsılır gibiydi. Döndüğünde Manfred'in kaşları çatık kendisine bakmakta olduğunu gördü. Oğlum için de kararı ben verebilir miyim? Oğluna baktı. Onu bir sürgün hayatına mahkum edebilir miyim? Kuşkularını bir çabayla kenara itti. Manfred'i yanına çağırdı. Biraz uzaklaşınca onunla kendi eşitiymiş gibi konuştu. Hayatta neyin uğruna çalıştımsa bizden çalındım hani. Yasa gözünde çalma değildi ama Tanrı'nın ve doğal adaletin gözünde çalmaydı. Kutsal kitap bizi kandıranlara karşı ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Göze göz, dişe diş diyor. Bizden çalınanları geri alacağız Mani. Ama İngiliz yasaları bize suçlu gözüyle bakacak. Kaçıp saklanmamız gerekecek. Bizi vahşi hayvan avlar gibi avlamaya çıkacaklar. Bizi yalnızca cesaretimiz ve zekamız kurtaracak. Manfred kıpırdadı, babasının yüzüne hevesli gözlerle baktı. Bunlar ona öyle romantik ve heyecanlı geliyordu ki, babasının kendisine böyle önemli konuları açacak kadar güvenmesinden de gurur duyuyordu. Kuzeye gideceğiz, Tanganyika, Nisaland ve Kenya'da çiftçilik işi iyi. Halkımızın çoğu oralara gitti bile. Tabii adımızı değiştirmemiz gerekecek. Bir daha asla buraya dönmeyeceğiz. Ama yeni bir yerde güzel bir hayat kuracağız. Hiç mi dönmeyeceğiz? Manfred'in ifadesi değişti. Ama ya Sara? Lothar bu soruyu aldırmadı. Belki Nisaland'de güzel bir kahve şampası satın alırız. Ya da Kilimanjaro'nun aşağı yamaçlarına gideriz. Serengeti'de vahşi av hayvanları pek bol. Hem avlanır hem çiftçilik yaparız. Manfred terbiyeli terbiyeli dinliyordu ama yüz ifadesi donuklaşmıştı. Nasıl söyleyebilirdi babasına? Nasıl diyebilirdi? Baba, ben yabancı bir diyara gitmek istemiyorum, burada kalmak istiyorum diye. Ötekiler horlamaya başladıktan çok sonra o hala uyanıktı. Sarayı düşünüyor, tek arkadaşım oydu diyordu içinden. Garip, tedirgin edici bir ses onu tekrar gerçek dünyaya döndürdü. Aşağıdaki ovadan geliyordu ses ama haşinliği o uzaklıktan etkilenmiyor, azalmıyordu. Babası hafifçe öksürüp doğruldu, battaniyeyi beline kadar indirdi. Korkunç ses tekrar duyuldu. İnanılmaz biçimde yükseldi, homurtularla sona erdi. Neydi o baba? Manfred'in ensesindeki saçlar dimdik olmuştu. Babası yavaşça, en cesur insan bile Kalahari arslanının kükremesini ilk duyduğunda korkarmış derler oğlum, dedi. Şafak vakti yamaçtan tekrar ovaya indiler. Önde giden Lothar birden durup Manfred'e yanına gelmesi için işaret etti. Sesini duydun, şimdi de izlerine bak diye gösterdi. Eğilip pençe izlerinden birine dokundu. Yemek tabağı boyutundaydı. Yumuşak sarı toprağa derin oyulmuştu. Yaşlı, yeleli bir erkek arslan. Lothar izin çevre çizgisinde parmağını dolaştırdı. Manfred bundan sonraki aylar içinde onun bu hareketi yaptığını defalarca görecekti. İze dokunuyor, sanki sırlarını parmak uçlarıyla okuyordu. Bak, tabanları nasıl yassılmış. Ağırlığını bileklerinden geriye vererek yürüyor. Sağ ön ayağını tercih ediyor. Sakat. Yemek bulmak ona zor geliyor. Bu yüzden çiftliğe yakın yerde dolanıyor. Sığır avlamak, vahşi hayvan avlamaktan daha kolay. Lothar uzanıp deve dikeninin alt dalından bir şey aldı. Bak Mani, diyerek oğlunun avucuna bir tutam kızıl sarı tüy bıraktı. Yelesinden bir parça bırakmış sana. Doğrulup izin üzerinden açtı, peşinde arkadaşlarıyla yoluna devam etti. Gitmekte oldukları çiftlik kuyuların gerisindeki yüksek kısımdaydı. Mısır'dan gelme egzotik hurma ağaçlarının gerisinde. Aslında koloni günlerinden kalma bir Alman kalesiydi bina. 1904 Herero Savaşı günlerinden, ülkenin isyana kalktığı günlerden bir anı. Almanlara karşı herkes ayaklanmıştı o sıra. Bondelswartlarla Nomalar bile katılmıştı. İsyanı bastırmak 20 bin beyaz askere ve 60 milyon sterlin paraya patlamıştı. 2500 Alman subayı ve askeri, 70 bin Herero kadın, erkek ve çocuğu da ya olaylarda ölmüş ya kurşuna dizilmişti. Bu rakam kabilenin tam %70'ini oluşturuyordu. Eskiden kale olan çiftlik binası Herero birliklerini yaklaştırmamak üzere yapılmıştı. Beyaz badanalı dış duvarlarının tepeleri mazgallıydı. Orta kulede hala Alman bayrağının kartalı dalgalanıyordu. Meydan okurcasına. Kont onları uzaktan gördü, karşılamak üzere bir araba yolladı. Lothar'ın annesiyle yaşıttı. Hala uzun boylu, hala dimdikti. Ağzının köşesinde beyaz bir düello yarası, davranışı resmi ve eski tarz. Swart Hendrick'i hizmetkarlar kanadında bir odaya yolladı. Lothar'la Manfred'i serin orta hole aldı. Kontes orada iyi cins Alman birasıyla hazır bekliyordu. Ayrım sonu.